Ayırım 10, 59. sayfa. Sitare bir an zifiri bir dünya içinde kaldığını hissetti. Profesörü görmek iştiyakının ve gönlündeki çılgın ateşin dayanılmaz bir hale geldiğini görüyor. Bu sonsuz acıdan kendisini ancak ölümün kurtarabileceğini düşünüyordu. Kapıya dayandı. Rengi sapsarı kesilmiş, dudakları ve boğazı kurumuştu. Selim ilk defa ciddi bir tavırla, "Fakat ne oldunuz?" dedi. "Şu babam bu kadar sevildiği için cidden gıptaya şayan bir adam. Rica ederim oturun Sitare Hanım. Neredeyse annemle Belma gelirler. Pek uzak bir yere gitmediklerini zannediyorum." Sitare onun kendisini tutmak isteyen elini itti. "Bırakınız beni," dedi. "Küstahlığınız karşısında duyduğum nefretin manasını ne güzel de tefsir ediyorsunuz. Size bu derece ısrar vermeye eğer ben sahip olduysam kahrolmayı tercih ederdim. Beni bırakınız da ne olursanız olunuz." Sitare bastığı yeri görmez bir halde kendisini köşkten dışarı attı. Dağ yolunda boğucu hıçkırıklar zayıf göğsünü sarsmaya başlamıştı. Bu ne müthiş inkisarı hayalde? Yeisinden bayılacak raddede bulunuyor, ne yapacağını, ne olacağını bilemiyordu. Güneş batmak üzereydi. Deniz gri bir duman yığını halinde erguvan rengini alan sahiller arasında sanki derin bir uykuya hazırlanıyordu. Ayakları altında arızalı şekilde uzanıp giden yokuşu koşar gibi inerken burasını kalbi tatlı heyecanlarla dolu olarak ilk açtığı güzel yaz gününü hatırladı. O günden beri aradan seneler geçmişti. Şimdi aynı yoldan yüreği binbir ıstırap ve elemle dolu dönüyordu. Uğrunda her şeyi göze alıp her müşkülü yenmeye çalıştığı bu kavuşmanın bu şekilde akamete uğraması cidden hayatında en büyük darbeydi. Gözlerinden dökülen yaşları kurutmadan, acısının hızını gidermeden eve gidemeyeceğini anladı. Fakat nereye gidebilirdi? Ah, hakikaten beni bunda da aldatmış olsa, profesör şurada karşıma çıkıverse diye düşünüyor. Lakin Selim'in bu haberi verişindeki ciddiyeti hatırlayınca kalbi eziliyordu. Sahile varınca bir tanıdığa rastlamak endişesine düştü. Bu endişe eve hemen dönmesine imkan olmadığını kendisine daha iyi anlatmıştı. Köprüyü geçip fabrikaya doğru saptı. Kıvrıla kıvrıla emirgen sırtlarına dolanan Maslak yolunu takibe başladı. Çöken akşam içinde bir sairi filmenam gibi yürüyor, etrafını görmeden durmadan yürüyordu. Nihayet bir dönemeçte durdu. Yoldan gelip geçen otobüs ve otomobillerden uzak kalabilmek için çığırlığa saparak koya hakim bir noktada bir çalı dibine oturdu. Şimdi ellerini yüzüne kapamış, kederiyle baş başa kalmıştı. Dakikalar geçiyor, gün söndükçe sönüyor fakat içindeki dağılanış, gözlerindeki sıcak cereyan dinmek nedir bilmiyordu. Demek boş yere İstanbul'a koşmuştu. İzmir'deki o kasvetli hayatı onu hiç görmeden, en ufak bir şifaya kavuşamadan, bir teselliye erişemeden dönmek nefsine pranga mahkumiyeti kadar ağır geliyordu. Bu dönüşü tahayyül etmek bile benliğini hudutsuz bir isyanla sarsmakta, onu ecel terine boğmaktaydı. Neden sonra koydaki fabrikanın yamaçları çınlatan paydos düdüğü aklını başına getirdi. Mendilini gözlerinden çekerek havuzdan yükselip boşluklara yayılan buhar ve duman tabakalarını bir an baktı. Durup dinlenmeden kulağı tahriş edici akisler yapmakta olan çekiç sesleri artık diniyor, basan karanlıklarla beraber derin bir sükun belirmeye başlıyordu. Telaşla ayağa kalktı. Gözleri şişmiş, yüzü kızarmış olduğundan bu izlerin kısmen olsun silinmesi için biraz daha zamana ve açık havaya muhtaç bulunduğunu biliyordu. Terapiye kadar yürümeyi düşündü. Vakit geç olmasına rağmen bu fikrini tatbikte tereddüt etmeyerek süratle yola koyuldu. Sahil boyunca bütün ışıklar yanmıştı. Köprüden geçerken bir lasta durarak yüksekte mai bir noktayı aradı. Fakat hafif ve sarımtırak bir aydınlıktan başka bir şey göremedi. İçini çekerek, "Mutfaktan başka yerde ışık yok," diye mırıldandı. Sonra yoluna devam etti. Serçe bir gece rüzgarı çıkmıştı. Saçlarını ve eteklerini uçuran bu rüzgar ateş gibi yanan yüzüne şifalı bir serinlik veriyor. Yaralı yüreğine belirsiz bir ferahlık dolduruyordu. Yine hayalinde eski bir tarihin mesut hatırası canlandı. Profesörle ilk görüştüğü günün akşamı da bu yol yaya olarak geçmişti. Fakat o zaman sevinç ve saadetten bir kuş kadar hafifti. Nereye bastığını bilmeden öyle gelişigüzel yürümüş, günün kıymetli hatıralarını hayalen tekrar yaşadığından mesafeyi öyle kısa bulmuştu ki. Şimdi de nereye bastığını bilmeden gelişigüzel yürüyor. Lakin hayalinde o günkülere hiç benzemeyen acı ve kabuslu hatıralar yaşıyordu. Bununla beraber yolu yine kısa bulmakta, daha fazla yürümek arzusu duymaktaydı. Demek saadet de acı da insana daima yalnızlık ihtiyacı duyuruyor diye düşündü. Tarabya'ya geldiği zaman tamamen gece olduğunun farkına varmıştı. Eve nasıl gireceğini, vaziyetini nasıl gizleyeceğini perişan zihniyle bir türlü tayin edemiyordu. Kapıyı çalarken Allah'ım yardımcı ol diye kalben niyaz etti. Bir dakika sonra annesiyle karşı karşıya bulunuyordu. Behin Hanım kızını böyle habersiz ve bu saatte ani olarak çaka gelmiş görmekten o derece şaşırmıştı ki kekeleyerek sen misin Sitare diye haykırmaktan kendini alamadı. Sitare annesinin boynuna atıldı. Dişlerini sıktığı halde gözlerinden yaşlar boşanarak size bir sürpriz yaptım anneciğim diyebildi. Fakat Behin Hanım bu gelişte bir sürpriz rengi göremediğinden kalbini korkunç bir şüphe bürümüştü. Sitare'yi dikkatle süzdükten sonra bir sürpriz mi dedi. Bu nasıl sürpriz? Sizi temin ederim. Turgut nerede? Sonra gelecek. Oturalım da anlatayım. Bir koltuğa yaslandıktan sonra gizli yarasına ait acıları kapalı geçerek İzmir faslından başlayıp o dakikaya kadar cereyan eden vekayı olduğu gibi nakletti. Yalnız son kısmında küçük bir değişiklik yaptı. Selim'in bana oynadığı oyundan sonra canım sıkkın olarak dönerken bir arkadaşıma rast geldim. Kızcağız 2 gün evvel annesini kaybetmiş. Teselliye muhtaç bir vaziyetteydi. Civardaki evine kadar kendisine refakat ettim. Beni de epeyce üzdü dedi. Behin Hanım dinlediklerini olduğu gibi kabul eden bir tavır takınmışsa da kalben mutmain olmadığı sükutundan anlaşılıyordu. Sitare her şeyi bir tarafa bırakar, yüreğini üzüntüden kemiren esasa döndü. Profesörün seyahate çıktığı doğru mu anne diye sordu. Evet doğru. Mısır'a gitmiş öyle mi? Zannederim. Acaba Selim'in söylediği kadar mı kalacak? Orasını bilmem. Herhalde işlerine bağlıdır. Demek kendisini göremeden döneceğim. Bu sözü pek müteessif şekilde ağzından kaçırdığına derhal pişman olmuştu. Lakin annesi gerek bu sözden, gerek teessüründeki riyasız samimiyetten onun korkusu hilafına bir teselli hissesi alarak İzmir'e hakikaten döneceğine şimdi inandım diye gülümsedi. Sahi mi anne? Elbette. Valla önce öyle korktum ki Sitare ne bileyim ağlamış bir yüzle harap bir halde akşam karanlığında vahusuz habersiz sessiz bir başına gelişini pek iyi yormamıştım doğrusu. Sitare de gülmeye çalıştı lakin zorla yaptığı her şey ona ikrahlık veriyordu. Behin Hanım bu hali endişeyle takip ederek ''Nen var senin?'' diye sordu. ''Benim mi? Hiç anneciğim. İnkar etme. Hem ne zayıfsın. Orada hasta mıydın? Hayır. Yoksa havası ile mi imtizaç edemedin? Belki. Fakat esaslı bir şeyim yok. Yine huysuzlukların devam ediyor mu? Turgut'u üzmemeye çalışıyorum. Belli. Onun için adamcağız seni başından atmak zorunda kalmış.'' Sitare asabi bir kahkaha ile güldü. Behin Hanım yeniden endişeliğe düşerek doğru söyle Sitare. Kocanla aran iyi mi diye ciddileşti. Çok iyi. O kadar iyi ki inanamıyorum. Yemin ederim dünyada Turgut kadar iyi bir koca olamaz. Beni son derece hoş tutuyor. her arzumu yerine getirmek için çırpınıyor. Bana o şekilde bağlı ki, ya sen? Ben de. Evet, ben de ona bağlıyım. Sözünün bu noktasında güçlükle tuttuğu gözyaşları yeniden yol aldı. Bütün gayretine rağmen hıçkırıkları artmaya, her şehitte zayıf omuzları daha fazla sarsılmaya başladı. Behin Hanım hayret ve korku içinde ona baka kalmıştı. Yüzü bembeyaz olmuş, dudakları kısılmıştı. Ağır bir sesle, "Seni bu izdivaçta pişman görüyorum, Sitare," dedi. "Bu vaziyet normal bir vaziyet değil. Yoksa başka birini mi seviyorsun?" Bu söz Sitare'yi yerinden sıçrattı. "O nasıl sual anne?" dedi. "Pek yerinde bir sual kızım. Sen bana hakikati söyle bakayım." Sitare mendilini bir kere daha gözlerine bastırdıktan sonra doğruldu. Metin olmak için bütün kudretini harcıyor, gülümsemeye çalışıyor fakat muvaffak olamıyordu. Annesinin bir keder timsali şeklini aldığını fark edince bir anda her şey itiraf arzusuyla yandı. Lakin bu hareketin pek nahoş neticeler doğurabileceğini nasılsa idrak edip ağzını açmadı. Behin Hanım onun yanına sokulmuş, saçlarını okşuyordu. "Sitare, ben senin annenim yavrum. Sana dünyada benden daha yakın kim olabilir? Eğer bir derdin, bir üzüntün varsa saklama. Birlikte dertleşir, çaresini, devasını buluruz." Sitare gözlerini bir noktaya dikmiş susuyordu. Annesinin sözlerini anlamıyor gibi bir hali vardı. Yüzünde yan yer asabi takallüsler beliriyor, dudakları titriyor, gözü hızlı hızlı kalkıp iniyordu. Bir aralık başını çevirdi. "Sayıklar gibi. İstanbul hasreti beni bitiriyor," diye mırıldandı. "İstanbul hasreti mi? Sadece bu mu Sitare?" "Evet, evet anne." "Eğer doğru söylüyorsan derdini izah ediyorsun derim." "Doğru söylüyorum. Sizlerden uzak yaşamak o kadar acı ki." Behin Hanım ayağa kalktı. Zihni allak bullaktı. "Yemek yiyelim de sonra konuşuruz," dedi. Sitare hayretle doğrulmuştu. "Yemek mi? Fakat ben hiçbir şey yiyemeyeceğim anneciğim." "O da niçin?" "Çünkü demin arkadaşımla bir şeyler yedim de." "Burada da bir şeyler yersin. Artık çocukluğu bırak, aklını başına al. Yiyip içip kendini toparlamaya bak." Bütün gayretine rağmen Sitare sofrada bir lokma yemek yiyememişti. Beyniyle beraber vücudu da yanıyor, gözleri kapanıyor, başını koyacak yer arıyordu. "Anneciğim, hemen yatmak ihtiyacındayım," dedi. Ve annesinin yatak hazırlamasını beklemeden bir kanepeye uzanarak kendinden geçti. Bu kendinden geçiş 20 günden ziyade sürmüştü. Sitare gözlerini açtığı zaman ilk gördüğü pencere önünde ayakta duran ve camları sağanak halinde deven yağmuru seyreden Turgut oldu. Odanın loşluğu akşamın yakın olduğunu belirtiyordu. Neredeydi acaba? Bir hareket yapmak, kocasını çağırmak istedi. Fakat vücuduna ağırlık basmış gibi kıpırdamaya bile muvaffak olamadı. Hafızasını toplamaya çalışıyor, ne olduğunu anlamak için bakınıyordu. Turgut birden ona döndü. "Karıcığım," diye koştu. O zaman Sitare ilk defa konuşabildi. "Turgut," diye fısıldadı. "Açıldın değil mi Sitarem? Oh çok şükür Allah'ıma." Turgut bir çocuk sevinci içinde ellerini çırpıyordu. Bu sırada odaya giren Behin Hanım da Sitare'nin açıldığını görür görmez aynı coşkun sevinci gösterdi. "Kurtuldu, artık kurtuldu inşallah. Cümlemize geçmiş olsun," diye bağırdı. Sitare söylenenleri anlayamadı. Hayretle, "Ne var anne?" diye sordu. Fakat Behin Hanım'ın verdiği cevabı yine duymadı. Zayıflıktan irleşmiş simsiyah gözlerinde sual dolu manalarla her ikisine ayrı ayrı baktı. Sonra tekrar daldı. İkinci uyanışında kendini daha iyi hissetmişti. Bu defa etrafında babası, ablası, Fetanet Hanım ve Belma da vardı. Hepsinin yüzü geliyor, kendisine geçmiş olsun diyorlardı. Gözlerini çevirebildiği kadar insiyaki şekilde odada başka birini aradı. Sonra kırgın ve yorgun bir noktaya daldı. Mühimce bir menenjit geçirmişti. Hayatının kurtulduğuna herkes bir mucize diye bakıyordu. Yalnız bu hastalık kulaklarında feci bir arıza bırakmıştı. Kendine tamamen gelip hakikati anladığı gün asabi bir gülme tutturdu. "Sar oldum öyle mi?" diyordu. "Artık hiçbir şey, hiçbir ses duymayacak mıyım?" Hiçbir ses derken kalbi sivri bir şekilde delinir gibi olmuştu. Bu bir anlık ıstırap onun hatıralarına avdet imkanını vermişti. Garip şey. Sanki onlar bir başkasına aitti şimdi. Günler ve gecelerce hayatını kemirmiş olan, gençliğinin en mesut çağını zindana çevirmiş bulunan o tahassür ve hicran acıları mazinin bir rüyası hükmünde kalmıştı. İçinde bir uyuşukluk duyuyor, hastalık ateşinin gönüldeki manevi ateşi alıp götürmüş olduğunu hayretle görüyordu. Nikahı böyle başladı ve bu şekilde devam etti. Etrafında bütün ailesi, sevdiği dostları vardı. Turgut da mezuniyetini temdit imkanını bulmuş, hastasının başı ucuna bağlı kalmıştı. Geceleri yanındaki divanda yatıyordu. Behin Hanım işaretle sitareye hastalığı esnasında Turgut'un elbisesini bile çıkarmadan sabahlara kadar kendisini beklediğini, günlerce uyumadan, yiyip içmeden yaşadığını anlatmıştı. Sitare çok defa onu uzun uzun süzüyor. Üniforması içindeki sağlam yapısı, geniş omuzları üstünde vekarla dikilen güzel başı ve bahatsız derecedeki fedakar ve vefakar ruhuyla sevilmeye, hatta çok sevilmeye layık bir adam olduğunu teslim ediyordu. Kocasına karşı kalbinde duyduğu minnettar bağlılık da belki sevgi de vardı. Fakat Sitare bütün bu hisler mecmuasını müşfik bir merhamet şeklinde hülasa etmekten ileri varamıyordu. Günler ona her an biraz daha sıhhat bahşederek geçmekte devam etti. Doktor zamanla kulaklarının da açılacağını temin ediyordu. Sitare bundan pek ümit var değildi. Manafi vakit vakit kapıldığı yeğiz kendisine bu teminata inanmak ihtiyacını duyuruyordu. Bir gün camdan ilk düşen karı seyrederken kulağı dibinde bir sivrisinek vızıltısı duydu. Bunu hayretle başını çevirince annesinin öfkeli bir tavırla cevvaleye bağıra bağıra bir şeyler söylediğini gördü. Kulaklarında o sivrisinek vızıltısı devam ediyordu. Fakat Behin Hanım susunca vızıltı da kesildi. O zaman Sitare'nin yüreğinde bir ümit güneşi doğdu. Heyecanla, "Anneciğim, galiba duymaya başladım," diye bağırdı. Behin Hanım'la Cevvale kendi davalarını unutup merakla karyolaya yaklaştılar. Yüksek sesle ona hitap etmeye başladılar. Sitare sözleri ayıramıyor fakat gayet derinden sadayı duyuyordu. Turgut bir müddet evvel vazifesine dönmüş olduğundan derhal kendisine bu müjde telgrafla bildirildi. Gelen cevap öyle coşkun bir sevinç ifade ediyordu ki Sitare'nin gayri ihtiyari gözleri doldu. Hasta artık tamamen iyiliğe kavuşuyordu. 10. ayarımın sonu.